Demokrasi Kahramanları.
Efendim merhabalar, yeni bir programda karşınızdayız. 15 Temmuz kahramanlarını her hafta olduğu gibi sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. 15 Temmuz kahramanlarımızdan biri Arif Bostancı, stüdyo konuğumuz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
15 Temmuz kahramanımızsınız siz. Biz ülke olarak size minnettarız. Vatanı canınız pahasına savundunuz. O akşam dışarı çıkmasaydınız belki şu anda bu stüdyoda bu konuşmayı yapamıyor olacaktık. Efendim biraz duygularınızı alalım, sonra 15 Temmuz akşamında neler yaşadınız, nasıl haber aldınız onlara geçelim.
Öncelikle şunu söylemek istiyorum. O geceki manevi atmosfer değişik bir durumdu. Şu anda konuşurken de o manevi atmosferi yaşıyorum. O gece insanların akın akın meydana inmesi, vatanını, ezanını, bayrağını, milli iradesini savunması belki tarihimizde de ender görülecek olaylardan biriydi. Tabii ki bizler de o gece inen milletin bir ferdi olarak acizane o insanların birer nefer olarak oraya çıkmanın onurunu yaşıyoruz.
Evet. Peki o akşama gelelim. Nasıl haber aldınız? Yoksa 15 Temmuz akşamında neler yapıyordunuz? Evinize gittiniz, yemeğinizi yediniz. Evet. Televizyonu açtınız, öyle mi haberiniz oldu yoksa biri telefon mu etti size?
Yok, o gün ben mesai bitiminde memurum, çalışıyordum. Saat 7 gibi filan evime gittim. Akşam yemekten sonra balkonda ben çay içerken jetlerin uçuşunu duydum. Haberim onunla oldu. Bu Ankara semalarından uçan ve çok şehre yakın uçmalarından irkildim. Dolayısıyla önce acizane ben orada düşündüm ki Allah'ım dedim, acaba bize bir başka devlet mi saldırıyor? Darbe olduğunu değil de bir başka devlet, yabancı güçler, batılılar acaba bize mi saldırıyor diye düşündüm. Bir iki defa daha jetleri geçince Allah Allah dedim. Facebook'a, WhatsApp'a yazılar yazdım. Ya bu Ankara semalarından uçan jetler neyin nesi? Bilen var mı diye. Daha sonra eve eşime seslendim. Dedim ki ya şu televizyonu bir aç, neyin nesiymiş? Bir bak bakayım dedim. Ya bugün bayram değil, seyran değil. Bunlar neyin nesi? Gece dedim bayram bile olsa jetler uçmaz. Şehir üstünden uçmaz. Eşim televizyonu açtı, seslendi. Arif dedi televizyonda dedi İstanbul Boğaz Köprüsü'nü tanklar kapatmış dedi. Öyle deyince ben derin bir böyle daha çok hüzne kapıldım. Eyvah dedim hanım, muhtemelen bu bir darbe, çünkü dedim asker Boğaz Köprüsü'nü niye kapatsın dedim. Yani başka bir devlet yok ki savaşacak karşısında. Televizyona koştum balkondan. İçeri girdim, baktım orada televizyonu seyredince ne darbe olduğu yazılı, sadece bir terör eylemi şüphesi var diye yazıyordu o seyrettiğim kanalda. Bir anda artık o yani düşünce ötesi bir şey oluştu. Ben hemen eşime dedim ki ya çocukları topla bakayım şuraya. Çocuklar sakın dedim evden hiçbiriniz ayrılmayın. Bu dedim muhtemelen dedim bu içte bir şey var. Yani bir hainlik var bu işin içinde. Ben dedim aşağı ineceğim, bir mahalleye ineyim, aşağılara ineyim, gezeyim. Çocuklarımı topladım. Onlarla sohbet ettim. Dedim ki eğer bu bir darbe filansa mutlaka dedim bunun bir büyük bedelleri olur. Evinizden çıkmayın. Ben abdestimi aldım kendim. O ara telefonum çaldı. Abdesti aldıktan sonra bir arkadaşım var, aynı köylüm. Ali Öztürk adı. O da benim gibi memur. O beni aradı. Dedi ki Arif ne düşünüyorsun dedi. Dedim ki Ali muhtemelen bu bir ihanet gecesi. Yani artık bunda bir iş var. Darbe gibi bir şey galiba. Ne yapalım dedi. Ben iniyorum dedim. İnelim bir dedim şehrin içini gezelim bakalım. Olur dedi. O da indi aşağıya. Oturduğumuz sitenin bahçesinde buluştuk. Bu ara tabii jetler uçmaya devam ediyor. Ara ara jetler öyle bir uçuyor ki o sonik patlamaları yapıyor. O sonik patlamayla zannediyoruz ki bir de bir yerleri bombalıyor. Halbuki bombalama falan yok o saatlerde. Saat Tahminen o zaman kaçtır? 10'u geçiyordu. Yani 22
civarında. 9.30'dan sonra.
9.30'dan sonra. Hı-hı. Evet. Sitenin bahçesinde bir arkadaşımız daha geldi. Enteresandır. O da işten geliyormuş. Adı Serdar onun da. Dedik ki Serdar bin arabaya. Nereye gidiyorsunuz abi dedi. Biz de tabii kendi benzimiz soluk. Dedik ki Serdar Allah-u Alem belki şehit oluruz, belki gazi oluruz. Arabaya bin, yolda anlatırız. O da ben de gelirim abi seve seve, demek ki bir şey var ki çağırıyorsunuz. Haberi de yok o ne olduğundan, o binen gencin. Bindik aracımıza. Araçla önce yeni mahalleye indik. Evimiz Şentepe'de. En yakın yer neresi? İşte devlet kurumu diye. MİT'in oradan geçtik. Orada bir şey yok. Emniyet Genel Müdürü'nün önünden geçtik. Orada da bir şey yok. Gazi Hastanesi'nin oradan sağdan, rahmetli Türkeş'in kabrinin oradan, külliyenin oraya geldik. Külliyenin önüne geldiğimizde 4 veya 5 tane araç vardı. Bizim gibi düşünerek. Hem darbe oluyor hissi var, hem acaba bir başka ülke mi bize saldırıyor diye düşünerek ikilemde gelen vatandaşlarla orada sohbet etmeye başladık biz. Köşeye baktık, polisler var. Allah'tan ki. O polislerin yanına gittik, dedik ki selam verdik, onlar da bizi hoş karşıladılar. Dedik bu neyin nesi, bir bilginiz var mı? Ondan da dedi bize muhtemelen abi, aldığımız istihbarata göre muhtemelen darbe kalkışmaz. Bu arada saat tabii 11 civarlarında herhalde olmuştur tahminim. Daha sonra medyadan, evden, ailemizden, elimizdeki telefonlarla filan hepimiz hepsini darbe öğrendik. Olduğunu öğrendik. Hı hı. Tabii bizim külliyeye gitmemizdeki şey de şu vardı.
Onu... Yani kim yönlendirdi?
Hiç kimse. Kendimiz. Yani spontane biz gelişti. Kişi, spontane gelişti. Bizim evden çıkıp jetlerin uçmasıyla zaten evden çıkıyorduk. Ama televizyonda Boğaz Köprüsü'nün kapatıldığını gördüğüm için o olaydan içeride bir ihanet olduğunu hissettim.
Evet.
Külliyenin oraya gittiğimizde zaten polisler de bunun bir darbe girişimi olacağını,
ne olduğunu,
olduğunu, öyle bir istihbaratın geldiğini, hatta polislerin bize burada durmayın, burada birazdan bombalar patlayabilir, işte silahlar sıkılabilir filan diye de iyi niyetli bize o polislerin ikazları da olmuştu. Hı hı. Tabii biz buna rağmen oradan ayrılmadık. Orada tek şey sormuştum ben. Eşim telefon etti. Dedi ki TRT'de bir bayan spiker konuştu. Darbe girişimiymiş Arif. Şey belli oldu dedi. Ben de eşime dedim ki önemli olan o değil dedim. Onu öğrendik. Cumhurbaşkanımız dedim. Esir mi değil mi? Eğer Cumhurbaşkanımızı esir almadılarsa Allah'ın izniyle devletimize hiçbir şey olmayacağına dair büyük bir inancımız vardı. Çünkü Cumhurbaşkanımıza bir esirlik veya Cumhurbaşkanımızı katletme durumu olsaydı Allah korusun milletin direnci de doğal olarak kırılabilirdi. Veya esir alınıp farklı şeyler söyleyerek Cumhurbaşkanımız işte yurttan kaçıyormuş gibi söylemlerle
söylediler
ama biz kafamızda o an için o gece
o inancı kaybetmemek,
bunlar, kaybetmemek için devletimizin başındaki Cumhurbaşkanımızın esir olmadığı haberini gece yine orada aldık. Ama saat kaçtı bilmiyorum. Ondan sonra daha çok sevindik.
Evet. Sonra ne yaptınız peki?
Sonra oradan ayrılmadık. Oraya 8-10 araba civarında oluştuk. Saati tam hatırlamıyorum ama bir aracın içinde çok önemli bir an yaşadım. Bir adamla bir kızı çıktı. Kızcağız 9-10 yaşlarında. Ben o abiye biraz sitem ettim. Dedim ki abi sen kendin geldin. Bu küçük kızımızı niye getirdin dedim. Bak yani, burada birazdan çocuğu niye getirdin? Yani hani diğer eşeğin, büyük çoluğun çocuğun var mı? Var abi dedi, hepsi evde kaldı. Fakat bu dedi geldi. Böyle dondum kaldım. Çocuğa dedim ki ya evladım sen niye geldin buraya? Çocuğun verdiği o cevapla orada bizim gibi duyanlar hepimiz müthiş bir manevi şeye büründük. Çocuğun verdiği cevap şuydu. Amca bu vatan benim de vatanım.
Evet.
Bunu duyduktan sonra zaten o duygularımız bambaşka oldu. Yani
söyleyecek söz yoktu başka.
Sözün bittiği yer.
Sonra peki saat kaç civarında sizin oraya bombalar düşmeye başladı?
Gece yarısından sonraydı, bir helikopter belirdi. Tabii o ara telefonlarımızı falan kullanamıyoruz.
Tabii bakmıyoruz. Işıklar, bu arada ışıkları tabii kapalı olan helikopterlerden
evet, bahsediyorsunuz. Evet, ışıkları kapalı. Aynen. Hı hı hı. Işıkları kapalı olan bir helikopter belirdi gece tepemizin üstüne. O helikopter tahmini böyle 40-50 metre falan tepemizde böyle kafayı bize dikti.
Pik yapmış.
Pik yaptı. Bizim üstümüze dikti. Baktık şöyle, dedik arkadaşlar herkes şehadet getirsin çünkü bu hain belli. Hepimiz kelime-i şehadet getirdik. Tekbirler getirdik. Adam ilk attığında bizi vurmadı. Biz bir 40-50 kişilik gruptuk. Belki 10 metre falan ilerimize attı.
Bilerek attı.
Bilerek. Evet. Bilerek tabii.
Korkup kaçsınlar bizi, diye.
Aynen, bizi korkup kaçsınlar diye uzağa attı. Tabii biz can havliyle insanız. Oradaki insanların hepimiz sanki böyle bir mahşer yeri gibi dağılıştık. Hı hı. Ayrı ayrı yerlere. Ama meydan. Kaçacağımız bir yer de yok. Kaçmaya niyetimiz de yok. Hı hı. Bir taraftan tekbirler getiriyor insanlar.
Tekrar, yine toplandınız.
Yine toplandık. Hı hı. Aynı yere toplandık. Hı hı. Geldik. Aynı helikopter belki 10-15 dakika sonra bir daha geldi. Bu sefer daha yakına yaklaştı bize. Işıkları kapanmış vaziyette. Bu sefer halkın bizim içimize attı. Birçok insan orada zaten hem yaralandı hem de şehitlerimiz oldu. Ben de orada yaralandım. Yerde yaralı bir abimize yardım ediyordum ben. O da 50 yaşlarında bir abimiz, uzun boylu, bacağından yaralanmış. Tabii hiç kimse kimseyi tanımıyor. Öyle de bir şey var. Kendi arkadaşlarımı bile o ara kaybettim.
Evet.
Ancak o kardeşlik ruhuyla, vatan millet sevdasıyla hepimiz, hı hı, birbirimize sahip çıkıyoruz artık. O abinin bacağındaki yaraya ben tampon yapmaya çalışırken kolumdaki kanı gördüm. Baktım ki kolumdan kan akmış elimin üstüne kadar. Gömleğime baktım, yaz günü sadece üstümde gömlek vardı kısa kollu. Vurulduğumu anladım. Ama elhamdülillah dedim. Varsa burada şehitlik, ona da razıyız. O abimizin bacağını sardık. Ondan sonra kalktık. Kolumdaki şeyi birisi benim de yardım etti. Oraya bir bez bağladı, sıktı. Bu arada insanlar yerlerde şehit olmuş. Yaralılar var. Biz yine orayı bırakmıyoruz. İki tane zepete geldi. O da ayrı bir ihanetin farklı parçasıymış.
Tabii
bunlarda.
İçerisinden kaç kişi indi?
İnmediler. İki tane zepete de iki, dört tane hain. Hain olduklarını da bilmiyoruz. Tabii Mehmetçik gözüyle bakıyoruz biz daha hala. Yani içimizde öyle bir duygu var ki benim askerim, benim Mehmet'im dediğim, benim evladım dediğim insan vardır gözüyle düşünüyoruz biz. Tepeteleri durdurduk. O 40-50 kişi. Hmm. Önüne geçtik. Göz göze geldiğimizde hain oldukları kalbimize doğdu zaten. Gözleri söylüyor.
Hiç bir konuşma geçti mi aranızda?
Geçti. Evet.
Ne söylediniz ve ne cevap aldınız?
O üstteki bir tanesi herhalde rütbeliydi. Gece olduğu için yüzünü şu anda bile görsem hatırlayamam. Hmm. Bize dedi ki yolu açın, emir aldım sizi vururum dedi. Öyle deyince ben de dedim ki ona, en öndeydim ben de. Sen dedim kimden emir aldın? Aldığın emir kendi vatandaşını vurmak mı senin dedim. Vuracaksan o zaman bir an bile durma. Bak helikopter bizi vurdu. Şehitlik nasip değilmiş. Sen vurursan belki şehit oluruz. Ama unutma ki ecel gelmezse insan ölmezmiş. Sen bir vatan hainisin dedim. O aynı şahıs, o hain, üç el bizi vurmak için atmadı. O sözleri bizden duydu. Havaya üç el başımızın üstünden G3 elindeki, askerliğimde hatırlarım G3 silahını bilirim. G3'tü havaya sıktı. Ondan sonra o zepeteleri bizim üzerimize sürdü. Bereket onda, ezilen olmadı. Bak, kaptırdığı gibi Jandarma Genel Komutanlığı'nın oraya girdiler. Onlar gittikten sonra da biz bu sefer başladık. Bu ara tabii insanlar da gelmeye başladı ama tabii insanların çoğunu göndermiyorlarmış polisler haklı olarak. Yani daha çok şehit vermeyelim, daha çok halkımızdan orada kaybolmasın, zayiat olmasın diye. Diğer gelenlerle beraber oradaki yaralılar, oradaki insanlarla yaralıları, ağır yaralıları gönderdik. Hı hı. Önce hastaneye. Ama orada tabii şey de vardı. O Pat pat o dikkatimi çekiyordu. Herhalde jandarma genel komutanlığının binadan attığı yeri de göremiyoruz. İzli mermi de atmıyor ki. Atıyor, pat bakmışsın bir tane abimiz, kardeşimiz yere düşmüş. O sniper'cı dedikleri.
Tabii keskin nişancılarla.
Keskin nişancılarla kardeşlerimizi vuruyordu böyle. Ya orada o ihanetin anlatılmaz...
aynı duyguları yaşıyorsunuz, dikkat edin.
Tabii, aynen. Yani, şu an...
Tabii konuşmakta bile zorlanıyorsunuz. Böyle bunların o andaki o hainliklerini tekrar yaşıyorsunuz. Tekrar gözünüzün önüne geliyor.
Kesinlikle.
Peki sizin vurulmanıza gelelim, yani yaralanmanıza gelelim. Yaralandıktan sonra tabii siz önemsemediniz, diğerlerine yardım etmeye devam ettiniz. Peki sonra hastaneye nereye gittiniz? Kim götürdü sizi hastaneye?
Hastaneye yaralandıktan sonra bizi oradaki diğer arkadaşların birinin aracıyla gittik. O kendi köylülerimi aradım. Bir de onu yaşadım orada, manevi böyle. O arkadaşın birini mahallemden gitmesine ben vesile oldum. Dedim ki ya bu çocuk şehit mi oldu? Yaralı mı? Neyin nesi? Acaba annesi babası gibi, benim gibi mi düşünür? Yoksa düşünmez mi? O şehit olur da ona bir şey olursa diye. O içimdeki tedirginliği de yaşadım. Birbirimizi sanki mahşer yerinde hani birbirini arayan annenin evladını bıraktığı o günkü gibi değil de, ama birbirini mahşerde bile olsa tutacak böyle bir duyguyla davrandık. Birbirimizi bulduk orada.
Buldunuz.
Buldum. Üç arkadaş buluştu. Birbirimize baktık. Onlar bana baktı. Benim vurulduğumu gördü. Ben onlara baktım. Hatta enteresandır. O Ali Öztürk arkadaşımın, o da vurulmuş. Fakat cüzdanına gelmiş. Pantolonun arka cebindeki cüzdanına şarapnel. Şarapnel en son bölümde ehliyeti var. Ehliyetinin de resmine gelmiş. Orada kalmış. O da nasip. Anladım. Yani birbirimizi kontrol ettik. Baktık ben vurulmuşum. Onlar beni hastaneye götürdü. Hastanede çok daha üzücü olay yaşadım. O arada tabii kendi kolumun acısını falan hissetmez oldum. Vurulduğumu zaten hissetmedim. Belki merminin o şey, şarapnelin bize gelip yakarak girdiği için vücut hissetmedi, bilmiyorum. Belki Allah tarafından bize o acı hissedilmedi. Ama hastaneye gittiğimde elim uyuşuyordu. Biraz epey de kan kaybetmişiz. O şeyle gitmeyince tabii bir saatten fazla, o vurulduktan sonra yine aynı yerde durduk. Hastanede evet. Çağırdılar bizi.
Hangi hastaneye gittiniz?
Önce Gazi Hastanesi'ne gittim. Önce şeye geçtik. Orayı belirtmek isterim. Külliye'ye yakın olan o FETÖ'cülerin eski hastanesi vardı. İsmini unuttum.
Evet. Şimdi devlet hastanesi.
Şimdi devlet hastanesi oldu. Evet. Oraya gittik. Oranın ışıkları
almadılar,
kapalı.
Değil mi?
Kapalı zaten. Hastaneyi kapatmışlar.
Hainlik.
Ya, hainlik. Yani diz boyu. Yani ekmeğini yediği vatanın yani insanlarına hainlik.
Hepsinin
ediyorlar.
Haberi olduğunu buradan görebiliyoruz.
Evet.
En ücra köşedekinin bile.
Kesinlikle.
En ücra, yani doktorunun bile, hemşiresinin bile, hastane müdürünün bile, çalışanının bile, hepsinin haberi olduğunu buradan rahatlıkla görebiliyoruz.
Kesinlikle. Aynen. Haberi var ki.
Sonra Gazi Hastanesi'ne geçtiniz.
Oraya geçtik. Oraya.
Orada sizden daha ağır olanları gördünüz.
Benden ağır. Çok ağır. Özel harekatçı ben şehidimizi gördüm. Özel harekatçı şehidimizin üstünde tabii kapatmışlar. Ayağında bot var. Önce acizane şöyle düşündüm. Ya dedim, Allah'ım dedim, bu hain cenazesini buraya niye getirmişler ki dedim ya. Gittim hastanedeki oradaki görevlilere kızdım. Dedim ki ya bu hain mi dedim ya. Bu asker elbisesiyle bizi vuran hainin cesedi ise bunu niye buraya getirdiniz diye kızdım. Doktorun birisi dedi ki abi dedi, o özel harekatçı dedi. Orada da 50 tane şehidimiz oldu, onlardan birisi bu dedi. 50 tane şehidimizin olduğunu da o an öğrendim. Şehidimizin yüzünü açtım, yüzüne baktım. Yani vücudu tamamen yanmıştı. Tamamen yanmış.
Evet.
Orada kendimizi muayene ettirdik. Film çektiler. Bize birer tetanus iğnesi vurdular. Şeye karşı, mikroplara karşı.
Evet.
Her taraf kan revan içindeydi. Yani hastanenin içi.
Evet. Peki... dedim ya, konuşmak çok zor oluyor, güç
aynen.
oluyor, kelimeler boğazımıza dinleniyor. Biz soru sormakta zorlanıyoruz. Siz konuşmakta o anı tekrar yaşıyorsunuz.
Aynen.
Bundan
evet.
dolayı şöyle yapalım. Tabii durumu özetlediniz, durumu anlattınız. Nasıl Gazile'ye gittiğinizi, neler yaşadığınızı, orada kimlerle beraber olduğunuzu, o hainlerle nasıl karşılaştığınızı, konuşmalarınızı hepsini anlattınız. Peki bizi dinleyenlere neler söylemek istersiniz bu hainin bir daha olmaması için?
Bu hainin bir daha olmaması için bizi dinleyen insanların hepsine şunu önce söylemek isterim ki evlatlarımızı, nesillerimizi iyi yetiştirelim. Vatan sevgisini, ezan sevgisini, bayrak sevgisini, birlikte yaşama sevgisini ayrım yapmadan, Müslümanı, Hristiyanı, Alevisi, Sünnisi, Kürtü, Türkü, Çerkezi, Tatarı vesaire, ülkemizde kaç çeşit etnik yapı var, kaç çeşit dini yapı varsa hepsiyle kardeşçe yaşamayı, ama önce aynı bayrak altında kardeşçe yaşamayı evlatlarımıza öğretmelerini, anne babaların özellikle ve tabii okullarda, onları isterim. Çünkü yetişen nesiller içerisinden, bizim içerimizden maalesef çıkıyor. Yanlış eğitim, yanlış yetişen nesiller yüzünden içimizdeki bu hainlikler doğuyor.
Evet. Çok teşekkür ediyorum. Programımıza katıldınız, şeref verdiniz. Ağzınıza sağlık. 15 Temmuz'da sizin nasıl gazi olduğunuzdan, karşılaştığınız o zorluklardan, hepsinden bahsettiğiniz, sizden dinledik. Tekrar teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim. Saygılar sunuyorum. Bizleri ağırladınız. Allah
sağ
razı olsun.
Sağ olun, sağ olun. Tekrar şeref verdiniz. Efendim programımızı bitiriyoruz. Yapımda ve yayında emeği geçen tüm arkadaşlarım adına haftaya görüşmek dileğiyle hoşçakalın.
Demokrasi Kahramanları.